Ayrım 8, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 115. Harry Sağır ve Dilsizler Enstitüsü'nden Fritz Bielke'nin onlara yardım etmek için şehrin diğer tarafından gelirken bu kadar acele etmemesini yeğlerdi. Ama adam kapı eşiğinde duruyordu şimdi. Pembe bisikletçi kaskı takmış, yuvarlak gözlüklü, kibar görünüşlü, toparlak bir adamdı. Bielke sağır değildi, hele dilsiz hiç değildi. Stine Grette'nin dudak hareketlerini olabildiğince görebilmesi için video kaydının ilk kısmını, kadının konuşmasının duyulduğu kısmı oynattılar. Bielke seyrederken durmadan konuştu. ''Ben uzmanım ama aslında insanların söylediklerini duyabilsek de hepimiz dudak okuruz. Filmlerde dublaj saniyenin yüzde biri kadar kaysa bile çok rahatsız olmamızın sebebi bu.''
''Öyle mi?'' dedi Harry. ''Ben şahsen kadının dudak hareketlerinden bir şey anlayamıyorum.''
Mesele şu ki söylenen sözlerin ancak %30 ile 40 kadarı doğrudan dudaklardan okunabilir. Gerisini anlamak için o kişinin yüzünü ve vücut dilini incelemeniz, eksik sözcükleri bulmak için dilsel sezgilerinizi ve mantığınızı kullanmanız gerekir. ''Burada fısıldamaya başlıyor.'' dedi Beate. Bielke hemen susup ekrandaki hafifçe kımıldayan dudaklarda odaklandı. Beate ateş edilmeden önce kaydı durdurdu. ''Tamam,'' dedi Bielke bir kez daha ve sonra tekrar, sonra bir kez daha lütfen. 7 kere izledikten sonra yeterince seyrettiğini başıyla belli etti. ''Ne kastettiğini anlamadım,'' dedi Bielke. Harry ile Beate bakıştılar. ''Ama ne söylediğini biliyorum sanırım.'' Beate Harry'e yetişmek için koridorda koşar adım yürüyordu.
''Alanında ülkenin en iyi uzmanı olarak tanınıyor.''
''Bunun bize faydası yok.'' dedi Harry. ''Emin olmadığını kendisi söyledi.''
''Ama ya haklıysa, ya kadın sahiden öyle dediyse?''
''Bu çok saçma. Bielke değil, kelimesini kaçırmış olmalı.''
''Ben öyle düşünmüyorum.''
Harry birden durunca Beate ona çarpacaktı az kalsın. Kadın kaygılı bir ifadeyle yukarıya bakınca fal taşı gibi açılmış bir göz gördü.
''Güzel,'' dedi Harry.
Beate şaşırmıştı. ''Ne demek istiyorsun?''
''Hem fikir olmaman iyi. Hem fikir olmaman ne olduğunu tam olarak çıkarmadığın bir şeyi gördüğünü ya da anladığını gösteriyor. Ve benim anlamadığım bir şey var.''
Harry tekrar yürümeye başladı.
''Diyelim ki haklısın. Bakalım bu bizi nereye götürür?''
Asansörün önünde durup düğmeye bastı.
''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Beate.
''Bazı ayrıntıları kontrol etmeye. Bir saate kalmaz dönerim.''
Asansörün kapıları açıldı ve içinden Pas Ivarson çıktı.
''Aha!'' adam neşeyle gülümsedi. ''Zehir hafiyeler iz peşinde. Rapor edeceğiniz yeni bir şeyler var mı?''
''Durmadan rapor vereceksek paralel grupta olmamızın anlamı kalmaz değil mi?'' dedi Harry. Adamın yanından geçip asansöre binerken.
''Yani seni ve FBI'yı doğru anladıysam eğer.''
Ivarson sırıtarak gözlerini ayırmadan bakıyordu.
''Önemli bilgileri paylaşmamız gerekli elbette.''
Harry birinci katın düğmesine bastı ama Ivarson kapıların arasına girdi. Harry omuz silkti.
''Stine Grette vurulmadan önce soyguncuya bir şey fısıldamış.''
''Evet.''
''Benim suçum dediğine inanıyoruz.''
''Benim suçum mu?''
''Evet.''
Ivarson kaşlarını çattı. ''Bu doğru olamaz değil mi? Benim suçum değil demiş olması daha mantıklı. Sonuçta şube müdürünün parayı çantaya 6 saniye geç koyması onun suçu değildi.''
''Katılmıyorum,'' dedi Harry saatini göstere göstere bakarak. ''Ülkenin en önde gelen uzmanlarından birinden yardım aldık. Beate sana ayrıntıları anlatabilir.''
Ivarson sırtına sabırsızca dayanan asansör kapısına yaslanıyordu.
''Kadının aklı karışıktı. Değil demeyi unutmuştur. Elinizde sadece bu mu var Beate?''
Beate kızardı. ''Kirkebayen banka soygununun videosunu izlemeye yeni başladım.''
''Herhangi bir sonuca ulaştın mı?''
Kadın gözlerini Ivarson'dan Harry'e ve ardından tekrar Ivarson'a çevirdi.
''Şimdilik hayır.''
''Sizden hayır yok yani,'' dedi Ivarson. ''Bizimse 9 zanlıyı sorguya çekmek için buraya getirdiğimizi bilmek hoşunuza gidebilir. Ayrıca Raskol'dan bilgi almak için nihayet bir planımız var artık.''
''Raskol mu?'' diye sordu Harry.
''Raskol Baxet, lağım farelerinin kralının ta kendisi,'' dedi Ivarson. Parmaklarını kemer halkalarına geçirerek, derin bir soluk alıp neşeyle sırıtarak pantolonunu yukarıya çekti. ''Ama Beate sana daha sonra ayrıntıları anlatabilir herhalde.''
13. Bölüm Mermer. Harry bazı konularda dar görüşlü olduğunun farkındaydı. Örneğin Bogstad-Wayen konusunda. Bogstad-Wayen'i sevmiyordu, sebebini bilmiyordu. Taşı toprağı altın ve petrol olan bu sokaktaki mutlular diyarının mutluluk dağındaki hiç kimse gülümsemediği içindi belki de. Harry de gülümsemezdi ama Bislett'le oturuyordu, gülümsemek için para almıyordu ve şu an gülümsememek için gayet geçerli birkaç sebebi vardı. Ama bu çoğu Norveçli gibi Harry'nin de birilerinin ona gülümsemesini sevmediği anlamına gelmiyordu. Harry 7-Eleven'da tezgahın ardındaki delikanlıyı bağışlamaya çalıştı. O çocuk işinden nefret ediyordu herhalde. Muhtemelen o da Bislett'te oturuyordu ve yine yağmur başlamıştı. Solgun yüzlü, parlak kırmızı sivilcelerle bezeli olan delikanlı Harry'nin polis kimliğini bezginlikle inceledi.
''Çöp konteynerinin ne kadar zamandır dışarıda olduğunu nereden bileyim?''
''Çünkü rengi yeşil ve Bogstad-Wayen manzarasının yarısını kapatıyor.'' dedi Harry. Delikanlı inleyip ellerini beline koydu. Kalçaları öyle dardı ki pantolonu düşecek gibiydi.
''Bir hafta aşağı yukarı. Hey, arkanda kuyruk olmuş bekleyen insanlar var biliyorsun.''
İçine göz attım. Birkaç şişeyle gazete hariç boş sayılır. Kimin getirttiğini biliyor musun?
Hayır.
Görüyorum ki tezgahın tepesinde güvenlik kameranız var. İşime yarayabilir gibi görünüyor.
Öyle diyorsan.
Geçen cumanın kaydı varsa izlemek isterim.
Yarın telefon et. Tobben burada olacak.
Tobben mi?
Müdür.
Tobben'e hemen telefon et ve kaseti bana vermek için izin al. O zaman seni daha fazla meşgul etmem.
''Kendin ara'' dedi delikanlı, sivilceleri iyice kızardı. ''Benim video filan arayacak zamanım yok şimdi.''
''Ah'' dedi Harry kımıldamadan, ''kapanış saatinden sonra gelsem?''
''24 saat açığız'' dedi delikanlı gözlerini devirerek.
''Espriydi'' dedi Harry.
''Tamam, ha ha'' dedi delikanlı. Uyur gezer gibi konuşmuştu. ''Bir şey alacak mısın?''
Harry başını hayır anlamında sallayınca delikanlı onun arkasına baktı.
''Beleşçisin yani.''
Harry iç geçirerek tezgahın önündeki kuyruğa döndü. ''Beleşçi değilim, Oslo polisindenim.'' kimliğini kaldırdı ve ''bu kişiyi bir demeyi beceremediği için tutukluyorum.'' Harry bazı konularda dar görüşlü olabiliyordu ama şu an aldığı tepki oldukça hoşuna gitmişti. İnsanların ona gülümsemesinden hoşlanıyordu. Ama vaizlerin, politikacıların ve cenaze levazımatçılarının mesleki eğitimlerinin parçası gibi görünen gülümseyişten hoşlanmıyordu. Konuşurken gözleriyle gülümserlerdi ve Sandeman cenaze hizmetlerinden Bay Sandeman'ın bunu yapması Mayor Stuan Kilisesi'nin altındaki tabut deposunun soğuğuyla birleşince Harry'nin ürpermesine yol açıyordu. İçeriye göz gezdirdi. İki tabut, bir sandalye, bir çelenk, bir cenaze görevlisi, siyah bir takım elbise ve taranmış saçlar.
''Hanımefendi harika görünüyor.'' dedi Sandeman. ''Huzur içinde, dinlenir gibi, vakur. Akrabası mısınız?''
''Pek sayılmaz. Harry adamın sadece yakın akrabalara samimiyet gösterdiğini umarak polis kimliğini gösterdi. Yanılmıştı.
Öyle genç birinin bu şekilde vefat etmesi trajik.''
Sandeman gülümseyip avuçlarını birbirine bastırdı. Cenaze görevlisinin parmakları incecik ve çarpık çırpıktı.
''Müteveffanın cesedinin bulunduğu sırada üstünde olan giysilere bir bakmak istiyorum.'' dedi Harry. ''Emniyettekiler giysileri buraya getirdiğinizi söylediler.''
Sandeman başıyla onayladı. Beyaz bir plastik torba getirdi ve giysileri akrabalara vermek için sakladığını açıkladı. Harry siyah elbisenin ceplerini boş yere aradı.
''Sandeman, aradığınız belirli bir şey var mı?'' diye sordu masum bir sesle, Harry'nin omuzunun üstünden bakarken.
''Ev anahtarı'' dedi Harry. ''Siz onu''
Sandeman'ın biçimsiz parmaklarına baktı. ''Soyarken bir şey bulmadınız mı?'' Sandeman gözlerini kapatıp başını hayır anlamında salladı.
''Eteğin altında hiçbir şey yoktu. Ayakkabıdaki fotoğraf vardı tabii.''
''Fotoğraf mı?''
''Evet, tuhaf değil mi? Ne acayip adetler var. Ayakkabısında hala.''
Harry torbadan siyah bir topuklu ayakkabıyı çıkarırken Anna'nın onu kapıda karşılayışını anımsadı bir an. Siyah elbise, siyah ayakkabılar, kırmızı ağız. Yıpranmış fotoğrafta sahilde bir kadın ve üç çocuk görülüyordu. Norveç'te bir tatil köyüne benziyordu. Arka plandaki denizde iri ve pürüzsüz kayalar, tepelerde ise uzun çam ağaçları vardı.
Akrabaları geldi mi diye sordu Harry.
Bir tek amcası geldi. Sizin meslektaşlarınızdan biriyle birlikte doğal olarak.
Doğal olarak mı?
Evet, anladığım kadarıyla hapis yatıyormuş.
Harry karşılık vermedi. Sandeman öne eğilirken sırtını öyle bir şekilde büktü ki omuzlarının arasına gömülmüş küçük kafası akbabaya benzemesine yol açtı.
Neden hapse düştüğünü merak ettim. Fısıltısı boğuk bir kuş ötüşü gibiydi. Yani cenaze törenine katılmasına bile izin verilmeyecekmiş.
Harry genzini temizledi. Cesedi görebilir miyim? Sandeman hayal kırıklığına uğramış görünse de tabutlardan birini eliyle kibarca gösterdi. Harry profesyonelce bir çalışmanın bir cesedi ne kadar değiştirebildiğini bir kez daha görüp şaşırdı. Anna gerçekten huzurlu görünüyordu. Harry onun alnına dokundu. Mermere dokunmak gibiydi. ''Bu kolye ne?'' diye sordu Harry.
''Altın paralar'' dedi Sandeman. ''Amcası getirdi.''
''Bu ne peki?'' Harry kalın kahverengi lastikle bağlanmış kağıt tomarını kaldırdı. Tomar 100 kronluk banknotlardan oluşmaydı.
''Adetleri öyleymiş.'' dedi Sandeman.
''Adetlerinden bahsedip durduğunuz insanlar kim?''
''Bilmiyor muydunuz?''
Sandeman ince ıslak dudaklarıyla gülümsedi.
''Hanımefendi çingeneymiş.''
Emniyet Müdürlüğü kantinindeki bütün masalar hararetle konuşan dedektiflerle doluydu. Konuşmayan tek bir kişi vardı. Harry onun yanına gitti.
''İnsanlarla zamanla kaynaşırsın.'' dedi.
Beate başını kaldırıp ona boş gözlerle bakınca Harry onunla ortak yönlerinin düşündüğünden fazla olabileceğini fark etti. Oturup önüne bir video kaset koydu. Soygun günü bankanın çaprazındaki 7-Eleven'dan yapılan kayıt bu. Önceki perşembenin kaydını da içeriyor. İlginç bir şey var mı diye bakabilir misin?
Kayıtlarda soyguncu var mı diye mi? Diye mırıldandı Beyate. Ağzı ekmek ve ciğer ezmesiyle doluydu.
Harry onun evden getirdiği öğle yemeğini inceledi. Eh, umudumuz bu yönde dedi.
Elbette dedi kadın.
Yiyeceği yutmaya çalışırken gözleri sulandı.
1993'te Frogner'deki Credit Kasse soyulmuştu. Soyguncu paraları koymak için Shell logolu plastik torbalar getirmişti. Bu yüzden en yakın Shell istasyonunun güvenlik kamerasının kaydına baktık. Adam torbaları soygundan 10 dakika önce oradan satın almış meğer. Üstündeki giysiler aynıydı ama maskesi yoktu. Onu yarım saat sonra tutukladık.
8 yıl önce sen orada mıydın ki diye sordu Harry düşünmeden. Beyate'nin yüzü trafik ışıkları gibi renk değiştirdi. Bir dilim ekmek kapıp yüzünü onunla gizlemeye çalıştı.
Babam oradaydı diye mırıldandı.
Özür dilerim, öyle demek istemedim.
Önemli değil dedi kadın hemen.
Baban?
Öldürüldü dedi kadın. Aradan epey zaman geçti.
Harry oturup kendi ellerini incelerken çiğneme seslerini dinledi. Soygundan bir hafta öncesinin kaydını ne yapacaksın diye sordu Beyate. Çöp konteyneri dedi Harry.
Ne olmuş ona?
İmalatçı şirketi arayıp sordum. Bir perşembe günü Industria Gata'da Stein Zöpstad diye biri tarafından satın alınmış. Adam konteynerin ertesi gün 7-Eleven'ın önüne bırakılmasını söylemiş. Oslo'da iki tane Stein Zöpstad var ve ikisi de çöp konteyneri sipariş etmediklerini söylüyorlar. Bence soyguncu bankadan çıkıp da sokağın karşı tarafına geçerken kamera onu kaydetmesin, kameranın görüş alanı daralsın diye konteyneri oraya koydurdu. Konteyneri sipariş ettiği gün 7-Eleven'ın etrafında takılıp kameraya ve bankaya bakarak çekim açılarını filan kontrol ettiyse onu görebiliriz belki.
Şansımız varsa 7-Eleven'ın önündeki görgü tanıklarının söylediğine göre soyguncu yolun diğer tarafına geçerken hala maskeliymiş. Yani çöp konteyneriyle neden uğraşsın ki?
Belki de yolun diğer tarafına geçerken kar maskesini çıkarmayı planlamıştı. Harry iç geçirdi. Bilemiyorum. Tek bildiğim o yeşil çöp konteynerinde bir tuhaflık oldu. Bir haftadır orada duruyormuş ve onu gelip geçerken çöp atan insanlardan başka kimse kullanmıyormuş.
Tamam dedi Beate video kaseti alıp ayağa kalkarak.
Bir şey daha dedi Harry. Şu Raskol Baksett'in hakkında ne biliyorsun?
Raskol?
Beate kaşlarını çattı. Teslim olana kadar bir efsaneydi. Söylentiler doğruysa Oslo'daki banka soygunlarının %90'ına bir şekilde karışmış. Burada son 20 yılda banka soymuş herkesi tanıyordur tahminimce.
Iverson onu bunun için kullanıyor demek. Raskol nerede tutuluyor?
Beate baş parmağını omzunun üstüne kaldırıp arkasını gösterdi. Ağ kanadında.
Botsen de mi?
Evet ve tutukluluk süresi boyunca polislere tek kelime etmedi.
Iverson onu konuşturabileceğini nereden çıkarıyor peki?
Pazarlık için kullanabileceği Raskol'un istediği bir şey buldu sonunda. Botsen'dekiler bunun Raskol'un geldiğinden beri istediği ilk şey olduğunu söylüyorlar. Bir akrabasının cenazesine katılmak için izin istiyor.
Sahi mi dedi Harry yüzünün bir şeyi ele vermediğini umarak.
Kadın iki gün sonra gömülecek. Raskol hapishane müdürüne cenazeye katılmasına izin verilmesi için acil başvuruda bulundu.
Beyat'a gittikten sonra Harry masada kaldı. Öğle tatili sona ermişti, kantin boşalıyordu. Kantin fazla aydınlık ve küçüktü. Ulusal bir yemek şirketi tarafından işletiliyordu. O yüzden Harry karnını dışarıda doyurmayı yeğliyordu. Ama buranın Noel partisinde Raquel'le dans ettiği yer olduğunu hatırladı birden. Raquel'e olan ilgisini belli etmeye tam burada karar vermişti. Yoksa tam tersi mi olmuştu? Eliyle Raquel'in ince belini kavradığını hissedebiliyordu hala.
Raquel, ama iki gün sonra gömülecekti ve intihar ettiğinden kimsenin en ufak şüphesi yoktu. Harry onun evine giden ve bunun intihar olduğuna itiraz edebilecek tek kişiydi ama hiçbir şey hatırlamıyordu.
Neden boş vermiyordu peki? Hatırlamak ona çok şey kaybettirebilirdi ama hiçbir şey kazandırmazdı. Neden en azından kendisi ve Raquel adına bu vakayı unutmuyordu?
Harry dirseklerini masaya koyup yüzünü ellerine gömdü. İtiraz edebilecek durumda olsa eder miydi? Yan masadakiler yere sürtünen sandalyenin sesini duyunca döndüler ve kısa saçlı, uzun bacaklı, çökük omuzlu polisin kantinden uzun adımlarla çabucak çıkmasını seyrettiler.
14. Bölüm Şans.
İki adam karanlık ve sıkış tıkış gazete bayiğine koşarak dalınca kapının üstündeki çanlar şıngır şıngır çaldı. Elmer'in meyve ve tütün dükkanı türünün son örneklerinden biriydi. Bir duvarda araba, av ve balıkçılık dergileri, diğer duvarda ise erotik dergiler, sigaralar ve prolar vardı. Ve tezgahın üstünde erimeye yüz tutmuş likörlü çikolatalarla geçen Noel'den kalma, kurumuş, gri kurdeleli, domuz şeklindeki şekerlemelerin arasında 3 tane bahis kuponu yığını duruyordu.
''Tam zamanında geldiniz.'' dedi Elmer, Northland aksanıyla. Zayıf, kel, sakallı, 60 yaşında bir adamdı.
''Vay be, aniden bastırdı.'' dedi Halvorsen, yağmurdan ıslanmış omuzlarını silkelerken.
''Tipik Oslo sonbaharı'' dedi Kuzeyli, sonradan öğrendiği belli olan bokmal dilinde. ''Ya kuraklık olur ya ortalığı sel götürür. Bir paket Camel mı?''
Harry başıyla onaylayıp cüzdanını çıkardı.
''Genç polise de iki kazı kazan.''
Elmer kazı kazan kartlarını Halvorsen'e uzattı. Halvorsen adama sırıtarak kartları çabucak cebine koydu. Harry kirli pencerenin ardındaki ıssız kaldırımları döven sahanağa bakarak ''Burada bir tane yaksam olur mu Elmer?'' diye sordu.
''Kesinlikle'' dedi Elmer onlara para üstü verirken. ''Sonuçta ekmeğimi zehirlerden ve kumardan kazanıyorum.''
Eğilip arkadaki eğri duran kahverengi perdenin ardına geçti. Oradan gelen kahve makinesi gurultusunu duyabiliyordu.
''İşte fotoğraf'' dedi Harry. ''Bu kadının kim olduğunu bulmanı istiyorum sadece.''
''Sadece mi?''
Halvorsen Harry'nin verdiği kenarları kıvrılmış grandi fotoğrafa baktı.
''Fotoğrafın çekildiği yeri bulmakla başla'' dedi Harry. Ciğerlerinde duman tutmaya çalışınca şiddetli bir öksürük krizi geçirdi. ''Tatil yerine benziyor. Eğer öyleyse bakkal veya emlakçı filan vardır. Fotoğraftaki aile oraya düzenli olarak gidiyorsa orada çalışan birileri onları tanıyordur. Sen kadının kim olduğunu öğren yeter. Gerisini bana bırak.''
''Tüm bunlar sırf bu fotoğraf ayakkabıdan çıktı diye mi?''
''Ayakkabılara fotoğraf konulmaz normalde değil mi?''
Halvorsen omuz silkip sokağa çıktı.
''Hala yağıyor'' dedi Harry.
''Biliyorum ama eve gitmem gerek.''
''Niye ki?''
''Hayat denen bir şey yüzünden senin ilgini çekmez.''
Harry espri yapıldığını anladığını göstermek için gülümseme taklidi yaptı. ''İyi eğlenceler.'' Çanlar çaldı ve kapı Halvorsen'in arkasından kapandı. Harry sigarasını içerek Elmer'in dergilerine göz gezdirirken sıradan Norveçli erkeklerle ortak ilgi alanının pek bulunmadığını fark etti. Bunun sebebi kendisinin ilgi alanı denebilecek bir şeyin kalmaması mıydı? Müzikle hala ilgiliydi ama son 10 yıldır kimse doğru dürüst bir şey üretmemişti.
Harry'nin eski kahramanları bile filmler bugünlerde sinemadan çıktığını, kendini lobotomi yapılmış gibi hissetmiyorsa şanslı olduğunu düşünüyordu. Başka da bir şey yoktu. Daha doğrusu hala ilgi duyduğu tek şey insanları bulup tutuklamaktı. Ve bu bile eskisi kadar heyecanlı gelmiyordu artık. Harry elini Elmer'in soğuk ve pürüzsüz tezgahına koyarken işin ürkütücü tarafı diye düşündü. Bu halimden hiç rahatsızlık duymamam. Pes etmekten rahatsızlık duymuyordu. Yaşlanmak, özgürlük duygusu veriyordu. Çanlar yine şıngır şıngır çaldı. ''Dün gece nezarete aldığımız adamı söylemeyi unuttum. Ruhsatsız tabanca taşıyordu.'' dedi Halvorsen. ''Roy Kinswick, Herbert Pizza'da takılan dazlaklardan biri.'' Kapı eşiğinde duruyordu. Islak ayakkabılarının çevresinde yağmur dans ediyordu. ''Ha, korktuğu belliydi. O yüzden bana ihtiyacım olan bazı bilgileri verirsen seni serbest bırakırım.'' dedim. ''Ve?'' ''Ellen'in öldürüldüğü gece Grüner Lökka'da Sverre Olsen'i görmüş.'' ''Ne olmuş yani, onu gören başka bir sürü tanık var elimizde.'' ''Evet ama bu adam Olsen'in bir arabada biriyle konuştuğunu görmüş.'' Harry'nin sigarası yere düşse de o bunu aldırmadı. ''Olsen'in konuştuğu kişiyi tanıyor muymuş?'' diye sordu usulca. Halvorsen başını hayır anlamında salladı. ''Hayır, Olsen'i tanıyormuş bir tek.'' ''Eşkal aldın mı?'' ''O kişinin polis gibi göründüğünü düşündüğünü hatırlıyordu sadece. Ama onu tekrar görse muhtemelen tanırmış.'' Ceketinin altında terlediğini hisseden Harry kelimeleri dikkatle seçti. ''Arabanın markasını söyledi mi?'' ''Hayır, hızla geçip gitmiş.'' Harry başıyla onaylarken elini tezgahta gezdirdi. Halvorsen genzini temizledi. ''Ama spor arabaydı.'' dedi. Harry yerde yanan sigarayı fark etti. ''Rengi?'' Halvorsen avucunu havaya kaldırarak özür diledi. ''Kırmızı mıymış?'' diye sordu Harry alçak boğuk sesle. ''Ne dedin?'' Harry dikeldi. ''Hiç, bu adamı aklında tut ve evine, hayatına git.'' Çanlar şıngırdadı. Harry tezgahı okşamayı kesti ama elini kaldırmadı. Tezgah soğuk mermer gibi gelmeye başlamıştı birden. Astrid Monsen 45 yaşındaydı. Zorgen Frigata'daki dairesinin çalışma odasında Fransız edebiyatından çeviriler yaparak geçimini sağlıyordu. Hayatında bir erkek yoktu ama geceleri bir köpek avlaması kaydını tekrara alarak çalıyordu. Harry kadının ayak seslerini duydu. En az 3 kilit açıldıktan sonra kapı aralandı ve siyah buklelerin altındaki küçük çilli yüz dışarı uzandı. "Aa!" diye bağırdı kadın uzun boylu Harry'i görünce. Yüzü tanıdık olmayabilirdi ama Harry onunla daha önce tanıştığını hissetti hemen. Bunun sebebi muhtemelen Anna'nın korkunç komşusundan epey bahsetmiş olmasıydı. ''Harry Hall, cinayet masasından,'' dedi Harry kimliğini göstererek. ''Neredeyse akşam olacak, sizi bu saatte rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Anna Betsy'nin öldüğü akşamla ilgili birkaç soru sormak istiyorum.'' Kadının ağzını kapamakta zorlandığını görünce rahatlatıcı bir şekilde gülümsemeye çalıştı. Yan dairenin kapısının camının ardında bir hareket olduğunu göz ucuyla gördü. ''Girebilir miyim Bayan Monsen? Çok kısa sürecek.'' Astrid Monsen iki adım gerileyince bunu fırsat bilen Harry içeri süzülüp kapıyı arkasından kapadı. Kadının kabarık ve kıvırcık saçlarının tamamını görebiliyordu şimdi. Siyaha boyandığı belli olan bu saçlar kadının küçük beyaz başını dev bir küre gibi çevreliyordu. Holün loşluğunda kurumuş çiçeklerin ve Nice'deki Chagall Müzesi'nin çerçeveli posterinin yanında karşı karşıya durdular. ''Beni daha önce görmüş müydünüz?'' diye sordu Harry.
''Ne demek istiyorsunuz?''
''Beni daha önce gördünüz mü?'' diye soruyorum sadece. ''Asıl meseleye daha sonra geleceğim.'' Kadın ağzını açıp kapadı, sonra başını sertçe hayır anlamında salladı. ''Tamam,'' dedi Harry. ''Salı gecesi evde miydiniz?'' Kadın başını ürkekçe sallayarak onayladı. ''Bir şey gördünüz ya da duydunuz mu?''
''Hayır,'' dedi kadın. Fazla çabuk yanıt vermişti sanki.
''Acele etmeyin, iyice düşünün,'' dedi Harry dostça gülümsemeye çalışarak. Repertuvarında bulunan yüz ifadeleri arasında en sık başvurduklarından değildi bu. Kadın bakışlarını Harry'nin arkasındaki kapıda gezdirerek, ''Hayır,'' dedi, ''hiçbir şey görmedim ve duymadım.'' Harry sokağa dönünce sigara yaktı. Daireden çıkar çıkmaz Astrid Monsen'in kapıyı kilitlediğini duymuştu. Zavallıcık. Harry'nin listesindeki son kişiydi o. Harry Anna'nın öldüğü gece kimsenin merdivenlerde kendisini ya da başka birini görmediği ve duymadığı sonucuna varabilirdi artık. İki nefesten sonra sigarayı attı. Evde koltuğunda oturup telesekreterin kırmızı ışığını uzun uzun seyrettikten sonra çalma düğmesine bastı. Raquel ona iyi geceler dilemek için aramıştı. Bir de muhabirin teki iki banka soygunu hakkında görüş istiyordu. Harry sonrasında kaseti başa sarıp Anna'nın mesajını dinledi. ''Bir de çok sevdiğimi bildiğin o kot pantolonu giyer misin?'' Harry yüzünü ovuşturdu. Sonra kaseti çıkarıp çöpe attı. Dışarıda yağmur şıpır şıpır yağıyordu. İçeride ise Harry zaplıyordu. Kadın handbolü, pembe diziler ve milyoner olma şansı sunan bir yarışma programı. Harry bir filozofla sosyal antropoloğun bir İsveç kanalında yayınlanan intikam kavramı ile ilgili tartışmalarını izlemeye koyuldu. Adamlardan biri özgürlük ve demokrasi gibi tartışılmaz değerleri temsil eden ABD gibi bir ülkenin kendi topraklarında uğradığı saldırıların intikamını almasının ahlaki bir yükümlülük olduğunu, çünkü bu saldırıların aynı zamanda ABD'nin değerlerine yönelik olduğunu savunuyordu. Demokrasi gibi hassas bir sistemi ancak bir silleme arzusu ve bu arzunun gerçekleştirilmesi koruyabilir. Peki ya demokrasinin temsil ettiği değerler intikam eylemine kurban giderse diye karşılık verdi diğeri? Ya bir başka ülkenin uluslararası hukuk uyarınca sahip olduğu haklar çiğnenirse? Suçluları avlarken masum sivilleri haklarından mahrum bırakmakla hangi değerleri savunmuş olursunuz? Peki ya diğer yanağı çevirmek gibi ahlaki bir değere ne olacak?
Mesele şu ki sadece iki yanağımız var dedi diğer adam gülümseyerek, değil mi?
Harry televizyonu kapadı. Raquel'i aramayı geçirdi aklından. Ama vaktin fazla geç olduğuna karar verdi. Bir Jim Thompson kitabını okumaya çalıştı. Ama 23 ile 38. sayfaların eksik olduğunu keşfetti. Kalkıp odasında dolandı. Buzdolabını açıp içerideki beyaz peynire ve çilek reçeli kavanozuna can sıkıntısıyla baktı. Canı bir şeyi çekiyordu ama bunun ne olduğunu bilmiyordu. Buzdolabının kapısını sertçe kapadı. Kimi kandırmaya çalışıyordu ki? Canı içki çekiyordu. Sabahın ikisinde koltuğunda uyandı. Tamamen giyinikti. Kalkıp banyoya gitti. Bir bardak su içti. Lanet olsun dedi aynadaki aksine. Yatak odasına gidip bilgisayarını açtı. İnternette intiharla ilgili 104 tane Norveççe yazı buldu. Ama intikamla ilgili yazı bulamadı hiç. Anahtar kelimelerle edebiyatta ve Yunan mitolojisinde rastlanan intikam sebepleriyle ilgili yazıların linklerini buldu yalnızca. Tam bilgisayarı kapatacakken birkaç haftadır e-postasına bakmadığını fark etti. İki e-posta vardı. Biri ISP'sindendi. İki hafta önce gönderilmişti ve onu internetinin kesileceği konusunda uyarıyordu. Diğeri anna.beth@cello.no adresinden gönderilmişti. Harry çift tıklayıp mesajı okudu. Selam Harry, anahtarı unutma, Anna. Bu mesaj Harry'nin kadınla son görüşmesinden 2 saat önce gönderilmişti. Harry mesajı tekrar okudu. Mesaj öyle kısaydı ki, öyle basitti ki, insanlar birbirleriyle böyle e-postalaşıyorlardı herhalde. Selam Harry. Başkası görse eski arkadaşlar olduklarını sanırdı. Oysa çok eskiden 6 haftalığına görüşmüşlerdi sadece. Ve Harry Anna'da e-posta adresinin olduğunu bilmiyordu bile. Uykuya daldığında rüyasında yine banka soygununu gördü. Çevresindeki insanlar mermerdendiler.
8. ayrılığın sonu. Sayfa 132.